Ayrım 29, Hayalet, Joe Nesbo, sayfa 342. 32. Bölüm. Tahtın tam olarak nasıl el değiştirdiğini bilmek mümkün mü emin değilim. Kemanın tam olarak ne zaman zirveye yerleştiğini ve biz ona hükmedecekken bize hükmettiğini. Her şey ters gitmişti. Ibsen ile yapmaya çalıştığım anlaşma, Al-Nabru soygunu. Oleg de depresif Rus suratıyla ortalarda dolanıp İrene'siz yaşamanın anlamı olmadığından yakınıyordu. 3 hafta sonra kazancımızdan fazlasını uyuşturucuya harcar olduk. Kafamız iyiyken çalışıyor ve işlerin tepe taklak olmak üzere olduğunu biliyorduk. Ama o zaman bile bu tekrar uyuşturucu kullanmak kadar önemli gelmiyordu. Klişe gibi geliyor. Sahiden de klişe. Kesinlikle öyle. Öyle lanet bir şekilde basit ve öyle mutlak bir şekilde imkansız ki hayatımda hiçbir insanı sevmediğimi, yani gerçekten sevmediğimi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim sanırım. Ama kemana aşıktım ve bunun çaresi yoktu. Oleg bir süre kemanı kırık kalbinin acısını geçirmek için ağrı kesici niyetine kullandı. Bense olağan sebep için kullandım, mutlu olmak için. Ciddiyim, sadece mutlu olmak için. Yiyip içmekten, seksten, uyumaktan, nefes almaktan o kadar haz almıyordum. İşte bu yüzden o olaylı geceden sonra bir akşam Andrei beni kenara çekip de ihtiyar delikanlının kaygılandığını söyleyince şaşırmadım. Ben iyiyim dedim. Andrei ihtiyar delikanlının sözlerini net bir dille aktardı. Şimdiden sonra kendime çeki düzen vermezsem zorla tedaviye gönderilecektim. Güldüm. Bu işin sağlık programları gibi yan haklar sunduğunu fark etmemiş olduğumu söyledim. Oleg ile ben parasız diş tedavisi de yaptırabilecek ve emekli maaşı alacak mıydık? Oleg, hayır. Andrei'nin ne demek istediğini gözlerinden az çok anladım. Henüz alışkanlığı bırakmak niyetinde değildim. Oleg de değildi. Bu yüzden söylenenleri umursamadık ve ertesi akşam kafamız 1 milyondu. Malımızın yarısını sattık. Yarısını da yanımıza alıp bir araba çalarak Kristiansand'a gittik. Sinatra'nın lanet olası I Got Plenty of Nothing. Dipnot sahip olmadığım birçok şey var. Şarkısı bangır bangır çalıyordu ki doğruydu. Lanet olası bir ehliyetimiz bile yoktu. Sonunda Oleg de şarkıya eşlik etmeye başladı. Ama bunu sırf Sinatra ile Bendeniz'in seslerimizi bastırmak için yaptığını iddia etti. Güldük ve ılık bira içtik. Eski günlerdeki gibiydi. Ernst Oteli'nde kaldık. Ki isminin düşündürdüğü kadar sıkıcı değil. Ama resepsiyon masasına gidip de torbacıların nerede takıldığını sorduğumuzda aval aval baktılar. Oleg şehir festivalinden bahsetti. Gerzeğin teki guru olmaya öyle hevesliydi ki fazla ünlü ve dolayısıyla pahalı müzik gruplarıyla anlaşmıştı. Yine de şehrin Hristiyan halkı 18 ile 25 yaş arasındakilerin yarısının festival yüzünden uyuşturucu satın aldığını iddia ediyordu. Fakat müşteri bulamadık. Karanlık bir akşamüstü yaya bölgesinde dolandık. Ama ortalıkta bir sarhoş adam ve Tensing korosunun 14 üyesi vardı. İsa ile tanışmak isteyip istemediğimizi sordular. Keman istiyorsa evet dedim. Ama istemiyordu anlaşılan. Dolayısıyla otel odamıza döndük ve uyumadan önce son bir kez keman kullandık. Neden bilmem ama o otelde epey kaldık. Kafamız iyiyken Sinatra şarkıları söylemek dışında bir şey yapmıyorduk. Bir gece uyandığımda Oleg tepemde duruyordu. Kucağında lanet olası bir köpek vardı. Frances'i duyunca pencereden baktığını ve sokakta yatan bu köpeği gördüğünü söyledi. Biraz göz gezdirdim. Köpeğin durumu iyi görünmüyordu. Omurgasının kırıldığında hemfikir olduk. Köpek uyuz olmuştu ve birçok yeri kızarmıştı. Zavallıcık dayak yemişti. Ya sahibinden ya da başka köpeklerden. Kim bilir? Ama kaygısız görünüyordu. Kahverengi gözleriyle sorunu halledeceğime inanırmış gibi sakince bakıyordu bana. Bu yüzden denedim, ona yiyecek içecek verdim. Başını okşadım ve o hayvanla konuştum. Oleg onu veterinere götürmemiz gerektiğini söyledi. Ama ne yapacaklarını biliyordum. O yüzden köpeği otel odasında tuttuk, yatağa yatırdık ve kapıya rahatsız etmeyin yazısı astık. Sırayla nöbet tutuyor, hayvanın nefes alıp almadığını kontrol ediyorduk. Yatarken ateşi giderek yükseldi ve nabzı zayıfladı. 3. gün ona isim verdim, Rufus. Neden olmasındı ki? Ölecekse en azından bir isminin olması iyiydi. Acı çekiyor dedi Oleg. Veteriner onu iğneyle uyutarak öldürür, hiç canı yanmaz. Kimse Rufus'a ucuz uyuşturucu zerk etmeyecek diyerek şırıngaya fiske vurdu. Delirdin mi sen dedi Oleg. O kemanın değeri 2000 kron. Belki öyleydi. Her halükarda Rufus bu lanet olası dünyayı business class'ta seyahat ederek terk etti. Dönüş yolculuğunda havanın bulutlu olduğunu hatırlıyorum. Neyse, Sinatra çalmadık, şarkı söylemedik. Oslo'ya döndüğümüzde Oleg'in olabileceklerden ödü kopuyordu. Bense tuhaf bir şekilde gayet sakindim. İhtiyar delikanlının bize ilişmeyeceğini biliyordum sanki. Dibe vurmaya doğru yol alan iki zararsız keştik. Beş parasızdık, işsizdik. Bir süre sonra kemanımız da bitti. Oleg junkie kelimesinin 100 yıldan eski olduğunu ve ilk eroin bağımlılarının uyuşturucu almak için Philadelphia limanından junk, yani hurda metal çalıp satmalarından türediğini söylemişti. Oleg ile ben tam da bunu yaptık. Biorvika'daki limanın civarında bulunan inşaatlara gizlice girip ne bulursak çaldık. Özellikle bakır ve alet edevat iyi para ediyordu. Bakırları Kalbakkın'daki bir hurdacıya, alet edevatı da Litvanyalı birkaç esnafa satıyorduk. Ama pastadan pay almak isteyenler çoğaldıkça tel örgüler yükseldi ve gece bekçilerinin sayısı arttı. Polisler sahneye girince de alıcılar toz oldu. O yüzden öylece oturduk. Duyduğumuz ihtiyaç bizi gözü dönmüşçe durdurak bilmeden kırbaçlayan bir köle efendisi gibiydi. Parlak bir fikir, bir Endlösung. Dipnot nihai çözüm. Bulmam gerekeceğini biliyordum, bu yüzden buldum. Oleg'e bir şey demedim tabii. Yapacağım konuşmaya bütün gün hazırlandım, sonra onu aradım. Irene antrenmandan yeni dönmüştü. Sesimi duyunca neredeyse sevindi sanki. Bir saat hiç durmadan konuştum. Sözümü bitirdiğimde Irene ağlıyordu. Ertesi akşam Oslo merkez garına gittim ve peronda dururken Trondheim treni tıngır mıngır geldi. Irene bana sarılırken hüngür hüngür ağlıyordu. Öyle gençti ki, öyle şefkatliydi ki, öyle değerliydi ki. Dediğim gibi asla kimseyi gerçekten sevmedim. Ama Irene'ye duyduğum his sevgiye yakın olsa gerek. Çünkü neredeyse ben de ağlayacaktım. 33. Bölüm. Harry karanlıkta bir yerlerde 11 kez çalan kilise çanının sesinin 301 numaralı odanın hafif aralık penceresinden geldiğini duydu. Çenesiyle boğazının ağrımasının bir avantajı vardı, uyanık kalmasını sağlıyordu. Yataktan kalkıp koltuğa oturdu ve koltuğun sırtını duvara, pencerenin yanına dayadı. Böylece şimdi kucağında tüfekle kapıya dönüktü. Resepsiyona uğrayıp odasındaki yanmış ampulün yerine güçlü ışık veren bir ampul ve kapı süpürgeliğinden çıkmış birkaç çiviyi çakmak için çekiç istemişti. Bu işleri bizzat halledeceğini söylemişti. Sonra dışarıdaki koridorun zayıf ışık veren ampulünü değiştirmiş ve çekici kullanarak kapı süpürgeliğini çıkarmıştı. Geldiklerinde gölgelerini kapının altındaki boşluktan oturduğu yerden görebilecekti. Bir sigara daha yaktı, tüfeği gözden geçirdi, paketi bitirdi. Dışarının karanlığında kilise çanı 12 kez çaldı. Telefon çaldı, arayan Beate'ydi. Blindern semtini araştıran devriye polislerinin hazırladığı 5 listeden 4'ünün kopyasının kendisine verildiğini söyledi. Son devriye arabasında görevli polisler hazırladıkları listeyi Orkrib'e teslim etmiş bile dedi. Sağ ol dedi Harry. Schroeder restoranına gidip Rita'dan paketleri aldın mı? Evet aldım. Patolojiye buna öncelik vermelerini söyledim. Şu an o kanı analiz ediyorlar. Beate duraksadı. Harry diye sordu. Ne e'si? Bu ses tonunu bilirim Beate. Başka bir şey de var. DNA testleri birkaç saatten fazla sürer Harry. Kesin. Sonuç almamız günler sürebilir.
Evet, yani henüz tamamlanmış değil.
''Ne kadar kaldı peki?'' Harry koridordan gelen ayak sesleri duydu.
''Şey, hiç örtüşme olmama ihtimali en az %5.''
''DNA arşivinde sana verilen ara DNA profiliyle örtüşen bir profil buldunuz değil mi?''
''Tamamlanmamış testleri ancak seçenekleri elemekte kullanırız.''
''Kiminkiyle örtüşüyor?''
''Henüz bir şey söylemek istemi.''
''Haydi ama.''
''Hayır ama Gusto'nun kanı olmadığını söyleyebilirim.''
''Ve?''
Oleg'in de değil, tamam mı?
Kesinlikle tamam diyen Harry nefesini tutmuş olduğunu fark etti birden. Kapının altında bir gölge.
Harry!
Harry telefonu kapadı, tüfeği kapıya doğrulttu, bekledi. Kapı tık tık diye çalındı. Harry bekledi, kulak kabarttı. Gölge kımıldamadı. Harry ateş edilmesi ihtimaline karşı atış alanının dışında kalarak parmak uçlarıyla duvar dibinden kapıya yaklaştı. Kapının ortasındaki gözetleme deliğine gözünü yaklaştırdı. Bir adamın sırtını gördü. Adamın dümdüz inen ceketi öyle kısaydı ki pantolonunun beli görünüyordu. Arka cebinden siyah bir kumaş parçası, belki bir kep çıkmıştı ama kemersizdi. Kolları iki yanından sarkıyordu. Üstünde silah varsa ya göğsündeki ya da baldırının iç tarafındaki bir kılıfta olmalıydı. İkisi de yaygın kullanılmazdı. Adam kapıya dönüp iki kez, bu kez daha sertçe vurdu. Harry o çarpıtılmış yüzü incelerken nefesini tuttu. Çarpıtılmış da olsa o yüz kesinlikle tanıdık geliyordu. Alt dişlerinin önde oluşu, üstelik adam boynunda asılı kartla gıdısını kaşıyordu. Polis memurları tutuklama yapacakları zaman kimliklerini boyunlarına asardı bazen. Lanet olsun, polis Dubai'den önce davranmıştı. Harry duraksadı, bu adam onu tutuklama emri aldıysa elinde mavi kağıtlı arama emri var demekti. Ki bunu resepsiyoniste gösterip ana anahtarı almış olmalıydı. Harry'nin beyni hesap yaptı. Parmak uçlarına basa basa gerileyip tüfeği gardırobun arkasına bıraktı. Tekrar kapıya gidip açtı. Koridorun iki yanına bakınarak ''Kimsin ve ne istiyorsun?'' diye sordu. Adam ona baktı. ''Şu haline bak Hall. Girebilir miyim?'' Kimlik kartını gösterdi. ''Truth Berntsen. Amirin Bellman'ıydı değil mi?'' ''Hala öyle. Selamı var.'' Harry yana çekilerek Berntsen'ın önden girmesine izin verdi. Berntsen etrafa bakınarak konforluymuş dedi. Harry yatağı göstererek otursana dedi ve pencerenin yanındaki koltuğa oturdu. Berntsen bir paket sakız uzatarak sakız dedi. Dolgularımı düşürüyor. Ne istiyorsun? Berntsen sırıtarak her zamanki gibi dost canlısısına dedi ve sakızı rulo yaparak çekmeceyi andıran fırlak çeneli ağzına yerleştirip oturdu. Harry'nin beyni adamın ses tonunu, vücut dilini, göz hareketlerini, kokusunu değerlendiriyordu. Adam rahat ama tehditkardı, elleri açıktı ve ani hareketlerde bulunmuyordu. Ama gözleriyle veri topluyor, durum değerlendirmesi yapıyor, bir şeye hazırlanıyordu. Harry tüfeğini kaldırdığına şimdiden pişman oldu. Ruhsatsız silah bulundurması sorunlarının en küçüğüydü. Mesele şu ki dün gece Vesra mezarlığında Gusto'nun mezarı kazıldı ve gömleğinde kan izi bulduk. DNA testi de o kanın sana ait olduğunu gösterdi. Harry Berntsen'ın sakızın gümüşü ambalaj kağıdını düzgünce katlamasını seyretti. Şimdi onu daha iyi hatırlıyordu. Ona Beavis derlerdi. Bellman'ın ayakçısıydı. Aptal ve kurnazdı, tehlikeliydi de. Forrest Gump'ın kötü insan olmuş haliydi. ''Neden bahsettiğini bilmiyorum.'' dedi Harry. Benson iç geçirerek ''Eminim bilmiyorsundur.'' dedi. ''Belki kayıtlarda hata olmuştur. Tekrar kan numunesi almak için seni emniyet müdürlüğüne götürmem gerekecek.'' ''Bir kızı arıyorum.'' dedi Harry. ''Irene Hansen.'' ''Vesra mezarlığında mı yatıyor?'' ''Her neredeyse bu yazdan beri kayıp. Gusto Hansen'in üvey ablası.'' ''Bunu bilmiyordum. Yine de benimle gelmen gerekir.'' ''Ortadaki kız'' dedi Harry ceketinden çıkardı. Hansen ailesinin fotoğrafını Benson'a uzattı. ''Biraz zamana ihtiyacım var, çok değil. İşleri bu şekilde halletmek zorunda olmamın sebebini sonra anlayacaksın. 48 saat içinde geleceğime söz veriyorum.'' Benson fotoğrafı incelerken ''48 saat'' dedi. ''İyi film. Nolte'yle o zenci. McMurphy miydi?'' ''Murphy. Evet, o adam artık komik değil, bu tuhaf değil mi?'' ''Bir şeye sahipsin ve birden onu kaybediyorsun. Bu nasıl bir his sence Hall?'' Harry Truls Benson'a baktı. Onun Forrest Gump'a benzediğine artık emin değildi. Benson fotoğrafı ışığa kaldırdı. Gözlerini kısarak dikkatle inceledi. ''O kızı tanıyor musun?'' Benson ''Hayır'' diyerek fotoğrafı geri verirken yan döndü. Arka cebindeki şeyin her neydiyse üstünde oturmak rahat gelmemiş olacak ki onu çabucak alıp ceket cebine soktu. ''Emniyet müdürlüğüne gidiyoruz. 48 saat meselesini orada konuşuruz.'' Rahat bir sesle konuşmuştu, fazla rahat. Harry de düşünme işini tamamlamıştı. Beyate'nin patoloji biriminde öncelik vermesine karşın Harry'den aldığı numunenin DNA testleri hala tamamlanmamıştı. Benson Gusto'nun kefeninden alınan kan numunesinin test sonucunu nasıl bu kadar çabuk alabilmişti peki? Ayrıca bir şey daha vardı. Benson o şeyi bir cebinden diğerine yeterince çabuk aktaramamıştı. O şey kep değil, kar maskesiydi. Gusto'nun öldürüldüğü zaman kullanılan türden. Sonraki düşünce hemen geldi, yakıcı. Suç mahalline polisten önce biri gelmiş olabilir miydi? Bu kişi Dubai'nin adamı olmalıydı değil mi? Harry gardırobun arkasındaki tüfeği düşündü ama artık kaçmak için çok geçti. Koridordan yaklaşan ayak sesleri duyuyordu iki kişi. Biri öyle iri yarıydı ki döşeme tahtalarını gıcırdatıyordu. Ayak sesleri kapının önünde kesildi. Ayrık duran iki çift bacağın gölgesi kapının altından zemine düştü. Harry onların Benson'ın meslektaşı olduğunu, gerçekten onu tutuklamaya geldiklerini umabilirdi elbette. Ama zeminin iniltisini duymuştu. O adam Frogner Parkı'nda peşinden koşan adam kadar iriydi tahminince. Benson ayağa kalkıp Harry'nin önünde durarak, "Haydi," dedi rahat görünmeye çalışarak. Yakasının altından göğsünü kaşıdı. "Kısa bir yolculuk, sen ve ben." "Yalnız değiliz anlaşılan," dedi Harry. "Görüyorum ki destek kuvvet getirmişsin." Kapının altındaki gölgeyi başıyla gösterdi. Bir başka gölge belirdi. Düz, dikdörtgen bir gölge. Truce Harry'nin baktığı yere baktı ve Harry gördü. Truce'un yüzündeki gerçek şaşkınlığı. Truce Benson gibilerin taklit edemeyeceği türden bir şaşkınlık ifadesiydi bu. Dışarıdakiler Benson'ın adamları değildi. Harry kapıdan uzaklaş diye fısıldadı. Truce sakız çiğnemeyi keserek tepeden ona baktı. Truce Benson, Steyr tabancasını omuz kılıfında göğsüne yaslı tutmayı severdi. Böylece biriyle yüz yüzeyken tabancanın fark edilmesi daha zor olurdu. Ayrıca Harry Hall'un Chicago'da FBI'dan eğitim almış deneyimli bir dedektif olduğunu bildiğinden, Hall'un olağan yerlerdeki kabarıklıkları hemen fark edeceğini de biliyordu. Truce tabancayı kullanması gerekeceğini tahmin etmese de tedbirler almıştı. Harry direnirse Truce, Steyr'i dikkat çekmeyecek şekilde sırtına doğrultarak onu dışarı çıkaracak ve bu arada Hall'un sırra kadem basmasından önce yanında olduğunu kimse bilmesin diye kar maskesini takacaktı. Sahibi bir arka sokağa park etmişti. Hatta plakası görülmesin diye sokaktaki tek lambanın ampulünü kırmıştı. 50.000 avro. Truce sabırlı olmalı, adım adım gitmeliydi. Höyenhall'da biraz daha yüksekte güzel manzaralı bir ev alıp onlara tepeden bakacaktı. O kadına. Harry Hall Truce'un hafızasındaki devden daha ufak tefek görünüyordu. Ve daha çirkin, solgun, çirkin, kirli ve bitkin, pes etmiş, odaksız. Bu iş Truce'un beklediğinden kolay olacaktı. Bu yüzden Hall kapıdan uzaklaşmasını fısıldadığında Truce Benson'ın ilk tepkisi canının sıkılması oldu. Bu herif şimdi her şey tıkırında gider gibi görünürken oyun oynamaya mı kalkıyordu? Ama Truce'un ikinci tepkisi bunun onların polis memurlarının kritik durumlarda kullandığı ses tonu olduğunu düşünmek oldu. Tarafsız ve soğuk bir netlik sadece, renklendirilmeyen, dram katılmayan, yanlış anlamayı olabildiğince az mahal veren ve sağ kalma şansını olabildiğince arttıran. Truce Benson bu yüzden neredeyse hiç düşünmeden bir adım yana çekildi. Tam o anda kapı panelinin üst kısmı odanın içine doğru parçalandı. Benson hızla dönerken öyle kısa mesafeden öylesine geniş çaplı hasar verdiğine göre namlunun kesilmiş olduğu sonucuna içgüdüsel olarak vardı. Elini ceketinin iç cebine atmıştı bile. Omuz kılıfı her zamanki pozisyonunda olsa ve sırtında ceket bulunmasa kabza dışa dönük olacağından tabancasını daha hızlı çekerdi. Kapının kalıntısı gürültüyle açılırken tabancasını çıkarmış olan Truce Benson yatağa sırt üstü düştü. Tabancalı elini uzatmıştı. Arkasındaki camın parçalandığını duydu. Ardından da yeni bir patlama her şeyi boğdu. Truce'un kulakları gürültüyle dolarken odada kar fırtınası esmeye başladı. Kapı eşiğinde savrulan karların arasında iki adam silüeti duruyordu. Uzun boylu olanı tabancasını kaldırdı. Başı neredeyse kapı çerçevesine değiyordu. Boyu 2 metreden epey uzun olsa gerekti. Truls ateş etti ve tekrar ateş etti. Muhteşem geri tepmeyi hissetti. Bunun gerçek olduğuna emin olması daha da muhteşemdi. Sonuçların canı cehennemeydi. Uzun boylu adam sarsıldı ve sanki kâkülünü geriye attıktan sonra geri çekilip gözden kayboldu. Truls tabancasını ve bakışlarını başka yere yöneltti. İkinci adam kımıldamadan duruyordu. Etrafında beyaz kuş tüyleri uçuşuyordu. Truls onu vurabilirdi ama ateş etmedi. O adamı şimdi daha iyi görüyordu. Adamın yüzü kurda benziyordu. Truls'ün hep Samiler, Finlandiyalılar ve Ruslarla özdeşleştirdiği türden bir yüzdü. Adam sakince tabancasını kaldırdı, parmağı tetikteydi. ''Sakin ol Benson'' dedi İngilizce. Truls Benson uzun uzun haykırdı. Harry düştü. Pompalı tüfekle ateş edilmesinden sonra tepesinden tahta parçaları uçarken başını eğip çömelerek gerilemişti. Pencerenin bulunduğunu bildiği yere doğru gerilemişti. Pencerenin yerden tavana olduğunu hatırladığında dayandığı cam bükülmeye başlamış ve parçalanmıştı. Sonra Harry kendini serbest düşüşte bulmuştu. Zaman frene basmış gibiydi. Harry sanki suyun içinde düşüyordu. Kollarıyla bacakları ters perende atacak şekilde geriye doğru dönmeye başlayan vücudunu durdurmak için refleks olarak yavaşça kürek gibi hareket ettiler. Kısmen iletilen düşünceler beyin sinapsları arasında gidip geldi. Harry başının üstüne düşecekti ve boynu kırılacaktı. Perdeleri olmadığı için şanslıydı. Karşı penceredeki kadın tepe taklaktı. Sonra birden Harry yumuşaklığın içine düştü. Boş karton kutular, eski gazeteler, kirli çocuk bezleri, otelin mutfağından getirilip atılmış süt kutuları ve bir günlük ekmekler, ıslak kahve filtreleri. Harry üstü açık çöp konteynerinde sırt üstü yatarken üstüne cam kırıkları yağdı. Tepesindeki pencere içeride flaş patlarcasına kesik kesik aydınlanıyordu. Namlulardan alev fışkırıyordu ama tuhaf bir sessizlik vardı. Sanki o ışıklar sesi kısık bir televizyondan geliyordu. Harry boynundaki gaffer bandın yırtılmış olduğunu hissedebiliyordu. Oluk oluk kan akıyordu. Harry çılgınca bir an boyunca olduğu yerde kalmayı düşündü. Gözlerini kapayıp uyumayı, salınıp gitmeyi, doğrulup oturmasını, çöp konteynerinin kenarından atlamasını ve avlunun sonundaki kapıya doğru koşmasını uzaktan seyretti sanki. Kapıyı açıp sokağa ulaşırken pencereden uzun ve hiddetli bir haykırış geldiğini duydu. Bir rögar kapağına basınca ayağı kaysa da düşmemeyi başardı. Müşteri arayan dar kot pantolonlu zenci bir kadının ona içgüdüsel olarak gülümseyip dudaklarını büzdüğünü, durum değerlendirmesi yapınca da gözlerini kaçırdığını gördü. Kaçtı. Bu kez sadece koşmaya karar verdi. Kaçacak yer kalmayana dek. Her şey bitene, onların eline düşene dek. Bunun çok sürmeyeceğini umdu. Bu olana dek avlananların yapmaya programlandığı şeyi yapacaktı. Kaçacaktı, kurtulmaya çalışacaktı. Birkaç saat daha sağ kalmaya çalışacaktı. Birkaç dakika, birkaç saniye daha. Kalbi küt küt atarak itiraz ediyordu. Bir gece otobüsünün önünden sokağın karşısına geçip Oslo Merkez Garı'na doğru inerek yola devam ederken gülmeye başladı. 29. Ayrımın sonu. Sayfa 354.